Ayrım 9. Ne hoş zamanlardı. Aydın Boysan. Sayfa 149.
7. Bölüm. Yakın çevremiz.
7'nin 1'i. Yapı yerleri. Mizah aklını kullanmasını bilen bütün insanlar, bütün meslekler ve elbet bütün yaşam sahneleri için olağanüstü önemlidir. Bu önemin birinci nedeni her yerde ve her zaman mizah olamayacağının sanılmasıdır. Oysa mizah tüm yaşamın içindedir, bütün neşeli ve kahredici derecede üzüntülü olaylarına kadar. Çünkü mizahın duru Türkçesi olarak gülmece sözcüğünün kullanılması tam bir saçmalık olmuştur. Mizahın asıl ve asil amacı insanları güldürmek değil, düşündürmektir. Bu nedenle idam sahnesi fıkraları bile mizahın önemli ve saygıdeğer konularını içerir. Mühendislik ile mimarlık, proje ve uygulama işleri, insan yaşamını üstün düzeylere çıkarmak konusunda en önemli kaldıraçlardan, yani manivelalardan biri olmuştur. Bu olağanüstü ciddi eylemlerin tüm sahnelerinde, hiç beklenmediği anlarda ve zamanlarda, insanı öylesine derinden derine düşündüren sahneler ve gelişmeler olur ki, bu gelişmeler insan beynini öylesine sarsıntılarla silkeler ki, ortaya düşünce patlamaları fışkırır. Zaten dünya tarihindeki bütün önemli bilim ve sanat olayları bu patlamaların doğurduğu sonuçlardır. Mühendislik ile mimarlık düşünce ve uygulama safhalarının bütününde bir an düşünülürse görülür ki, mizah akıl ve bilgiyle yapılan tüm proje ve uygulama işlerinde zaman zaman patlak verir. En ciddi olduğu sanılan bu eylemler içinde nasıl olup da mizah sahneleri doğduğunu her kafa anlamayabilir. Çünkü bazı kafalar mizahın yalnız güldürdüğünü zanneden kişilere aittir. Oysa mizahın asıl amacı güldürmek değil, düşündürmektir. Gülmek, hatta kahkaha atmak mizahın ikinci derecede yan ürünlerinden ibarettir. Şimdi bazı gelişmeleri kısaca hatırlarsak bu gerçeklere nasıl ve neden varılabildiğini kolayca görebileceğiz. Ben 62 yıllık mimarlık yaşamımda sanırım istisnasız bütün mühendislik dallarıyla çok ilginç işbirliği sahneleri yaşadım. O zamanlar bilgisayar bizim hayallerimizde bile yoktu. Biz çizimleri T cetveli ve 45 ve 30 derecelik gönyelerle yapardık. Projelerin mürekkeplenmesi tirlin denen iki bacaklı bir aletle yapılırdı. Bu mendebur alet bir işkence canavarıydı. Daha sonra grafos çıkınca biz uygarlığın sonu geldi sanmıştık. Bazı hesaplar sürgü cetveliyle yapılırdı. Yaklaşık sonuçlar veren bu cetvellerin nasıl bir şey olduğunu ancak yarım yüzyılı aşmış olanlar bilir belki. Elle çevirmeli fasit hesap makineleri çıktığında uygarlığın bu gelişmesine şaşıp kalmıştık. 1946 yılında Hakkari Hükümet Konağı inşaatı şantiye şefliğini kabul edip gittiğimde görmüştüm ki Hakkari valisinin makam otomobili yoktur. Makam katırı vardır. Çünkü yol yoktur. 1947 yılı Ocak ayının birinci günü iki kişi Hakkari'den Van'a karlı ve buzlu yolda yürümeye başlamış, Başkale üzerinden 250 kilometreye yakın mesafeyi 7 günde yürümüştük. 1950'li yıllarda yaptığımız bir fabrika binasında anlaşılmaz bir olay gerçekleşiyordu. Makinenin biri iyi havada çalışıyor, kötü havada çalışmıyordu. Çünkü makine bir bina dilatasyonunun iki yanına birden monte edilmişti. Hava ısısı binayı ısıtıp soğuttukça makine etkileniyordu. Yine o yıllarda Arçelik'in Haliç Sütlüce'deki birinci binasında 6-7 Eylül 1955 olaylarını yaşamıştık. Sıkı yönetim ilan edildikten sonra bir yüzbaşı kumandasında gelen askerler, işçimiz İbrahim'in bavulunda bir Paris kravatı bulmuşlardı. O yıllarda personel yemeğinde verilen ekmek fabrikaya eşekle gelirdi. Akıllının biri eşeği yük asansörüne bindirmiş ve dördüncü kattaki yemekhaneye çıkarmak istemişti. Ömründe ayağını bastığı zeminin oynadığını yaşamamış olan eşek birden çıldırmış, asansör kabinini çifteleriyle harap etmiş ve asansörcüyü yaralamıştı. Proje ve uygulamacılığın en önemli yetenek ve görevlerinden biri zamanı iyi kullanmak. Bunun da çaresi bazen geçmiş, yaşanan ve gelecek zamanları hep birden yaşayabilmek. En önemli basamaklardan biri bu ve elbet sürekli olarak değişik zamanlar arasında zıplaya zıplaya hepsini birden yaşayabilmek. Yeni yüzyıl başladıktan sonra neler olduğuna gelince, bunun nasıl olduğunu gençler çok daha iyi biliyor. Projecilik ve uygulamacılıkta benim aldığım derslerin en önemlisi şöyle: zihinsel ufuklar açacak her konuyla sürekli olarak ilgilenmek şart. Yalnız meslek bilgisi sınırları içinde kalan insan zamanla o iyi bildiğini sandığı mesleğinde bile gerilemeye mahkum. Bütün bilimsel gelişmeler ile elbet kültür ve sanat olayları her meslek için önemli temelleri oluşturuyor. 7'nin ikisi, yanlışlıktan suça. Moral normları dışına, bir başka deyimle meslek ahlakı dışına taşmaların bir çeşitlemesini yapmak zorunludur. Bu taşmalar masum dalgınlıklardan doğan yanlışlıklardan başlayıp vahim suçlara kadar bir dizi olarak sıralanabilir. Milli mimarinin çıkmaz sokaklarda aranması mimarlığın amaç yanlışlıklarından birisidir. Ahşap yalı mimarisini betonarme binalarda yeni olarak taklit ederek uygulamaya çalışmak ya taassuptan kaynaklanır ya da görsel görüntüler ile etki yaratma çabasından. Geçen yüzyılların ahşap görünür tuğla ve taş mimarisini yeni yapılan betonarme iskelet binalarda uygulamaya sokmak her şeyden önce en azından vahim denebilecek bir yanlışlıktır. Bu davranış eğer toplum üzerinde etki yaratmak amacına dönükse ticaridir. Mimarlık etiği hırpalanmasıdır. Bir ve iki katlı ahşap yapıların süsü olan cumba ve saçakların kârgir konutlar dahil her türlü yapıda sürdürülüp uygulanması yakışıksız yanlışlardan biridir. Çünkü saçakların cephe dışına taşması tahta kaplamalı cepheleri yağmurdan korumak içindir. Cumbalar ise dar sokaklarda iki yönde görüşü sağlamak için yapılıyordu. Saçak da cumba da süs olsun diye yapılmıyordu. Bugün hiçbir anlamı kalmamış olan bu elemanları ezbercilikle taklit etmeyi sürdürmek, asalet meraklılarına şirin görünmek içinse büsbütün vahimdir. Milli hasletlerin önemli bir bölümünü unutmuş ve saksaklamış olmaya hiç ses çıkarmazken, saçak ve cumba tutkusundan kurtulamamış olmanın masum bir niyet olduğu söylenemez. Kitle ve cephe düzenlemelerini bin türlü sebepsiz ve mantıksız kargaşaya sürükleyerek, görsel biçim salataları düzenleyerek toplumları etkilemeye çalışmak, moral normların dışına taşmanın vahim bir belirtisidir. Bir çeşit halk dal kavukluğudur. Mimari kültür mirasını korumak, bazı mekan ve bina örneklerini korumaya alarak genç kuşakların görsel kültürlerini arttırmak saygıdeğer bir borçtur. Ancak yepyeni binaları eskilere benzetmek yanlışlıktan doğmuyorsa sahteciliktir. Toplumumuzun yüzyıllardır geçerli değeri olan dürüstlük, açıklık, çıkar peşinde olmamak, gizli çıkarlar edinmemek, vicdan ve namusu satmamak gibi gerçek değerler yitip gitmekteyken, bu çürüyüşe ses çıkarılmazken, yaşama biçiminde milli oluş gösterisiyle bina biçimlemek halk dal kavukluğudur. Tel dolap yerine buzdolabı kullanılırken, yer sofrasından yemek masasına geçilmişken, tokaçla yıkanan çamaşır makineyle temizlenirken, cümle ev aletleri kullanılıp televizyon seyredilirken, kısacası çağdaş uluslararası yaşama biçimine geniş kitlelerimizle uyulmaktayken, milli mimarinin zamanı geçmiş elemanlarıyla insanları görüntü dolan başlarına sürüklemek aldatmacadır. Hem artık betonarme, çelik, metaller, plastik gibi elemanlar tüm dünyada yapıların çehresini saplarken, ısı cam kullanımı hem kuzey ülkelerinde soğuktan hem Afrika'da sıcaktan korurken, her türlü yapıda yerel biçimlenmelerin ve renklenmelerin yakın zamanda büsbütün yitip gideceğini algılamak borçtur. Dedik ya, ahlak ruhsal ve zihinsel halleri düzenler. Bazı kişilerde bu hallere uymada halsizlik görülmekte. Eski deyimlerimizde övülecek huylar yani ahlak-ı hamide, güzel huylar yani ahlak-ı hasene geçerliyken bazı kişilerin zamanımızda da hala huysuzluk ettiği görülmekte. Mimarlıktaki etik elbette çoğu zaman toplumun genel etik normlarıyla çakışıyor. İnsanların tutarlılığı ne kadar önemliyse mimarların da insan olarak tutarlılığı o derecede önemlidir. Bir çizgisi olmamaktansa yanlış bir çizgide olmak daha doğrudur diyordu sanatçı bir düşünür. Böylece gelişmelere uyabilmenin yolu kapatılmış olmuyor. Elbet yeni aydınlanmalarla bazı yanlış düşüncelerden vazgeçmenin de yolu bu düşünce biçimiyle kapatılmıyor. Ancak hemen belirtmek şart olur ki masum akıllılar için açılan bu kapıdan dönekler ve fırıldakların girmesi yasaktır. Bir ömür içinde siyasi ve politik yelpazenin 180 derecenin her açısında değişe değişe boy göstermek tutarlılıkla bağdaşamaz. Bu gibi kişiler yol geçen hanı gibi parasını veren her müşterinin konaklayacağı beyinlere sahip kelle hamallarıdır. Normların dışına kaçışa bir örnek kitabına uydurularak yapılan desiselerdir. Örneğin bir site planlanırken kamu yararına park yapılmak üzere belediyeye terk edilmesi gereken araziyi binalarla çevirerek girilmez çıkılmaz biçime dönüştürmek meslek ahlakı normlarının vahim biçimde hırpalanmasıdır. Hele bu işin kitabına uydurularak yapılması bu vahameti katlar. Sureti haktan görünerek projeye ve tasarıma sokacağı malzeme üreticisinden komisyon talep etmek utanç vericidir. Eğer mimar bir planlamada eşine ender rastlanır bir marifet yaptığı iddiasıyla normal ücretinin dışında görünmez biçimde bir hisse, yani arsa veya daire gibi bir pay talep ediyorsa, bu çıkarın kendisinin adının kullanılması dolayısıyla bir marka payı olmasını istiyorsa, mimarlık mesleğine ihanet ediyor demektir. Böyle bir ihanete takılacak sinirsiz ve sakin bir sıfat alçaklıktır. 7'nin 3'ü, çıkış noktaları. Mimarlıktaki mantık ezberlenemez. Her tasarım konusunda yeniden kurulur. Örneğin Tokyo'daki küçük olimpiyat spor salonunda mimar Kenzo Tange bir direk çevresinde şeytan minaresi kabuğu gibi biçimlenen yapı bir strüktürel mantıktan kaynaklanan mimarlık sanatı güzelliğidir. Aynı biçimi çekirdek etrafına sararak bir büro binasında yinelemek, büro alanlarını parçalamak, çalışanları gün boyu güneş işkencesine sokmak mantığa aykırı bir biçime taparlıktır, davranış hafifliğidir. Bir büro binasının dikdörtgen planı ve kübik kitle formları binanın esnek kullanış mantığından ve mekanik elektrik tesisatın teknolojisinden doğar. Böyle bir yapının planını eğip bükmek, çepesini cumbalarla donatmak ancak hanım giysisi modacılarında hoş görülebilecek heveslerdir. Öte yandan her ciddi veriyi ve mantığı bir kenara bırakıp insanları 10-15 metre konsollar yaparak şaşkınlığa düşürme tuzağı cambazhane çadırı hünerleridir, mimarlığın dışındadır. Mimarlığın çıkış noktası bir dizi teknolojik ve sosyal veriler yumağıdır. Sağlıklı insan ve mimar zihninin mantığı önce bu koşullara uyar. Mimarlık yapıtının sanat eseri olması olmaması konusu ancak yapıtın teknolojik, sosyal ve vicdani koşullar yerine getirilerek ortaya çıkmasından sonra konuşulabilir. O da eser sahibi gerçek bir mimarlık yapıtı ortaya koymayı becerebildiyse, başarabildiyse. Teknolojiye, bu arada son örnekleriyle bilgisayar verilerine uyma zorunluluğundan kaçınmaya kalkışanlar boşuna gözyaşı dökmektedirler. Bu kişiler isterse sınırsız ve koşulsuz bir sorumsuzluk içinde tüylü kamış kalemlerle çizsinler, sonuç fark etmez. Yakınmaları hiçbir zaman doğmayacak eserlerin ölümüne ağlamaktan başka nedir ki? Sanat mimarlığın neresinde ne kadar egemen olabilir? Bu soruya komprime bir yanıt araştırılmadan konu sürdürülemez. Sanat mimarlığın çıkış noktası değildir. Anıt, mezar, çeşme benzeri istisnalar dışında. Mimarlığın çıkış noktalarını saymaya şöyle başlanabilir. Gereksinmeler, yerleşme ve konum verilerine uygun kitle biçimlenmesi, yakışan strüktürel sistem ve malzemenin bulunması, ortaya konacak yapıtın işlevini insanlara işkence etmeden yerine getirebilmesi. Küçüklüğe düşme endişesine kapılmadan eklemelidir. Akmayacak, kokmayacak detay bilgisi ve başkası adına hovardalık sınırına varmayacak ekonomik yapı elde etme yeteneği. Bunların önemini küçümsemek küçülmenin kendisi olur. Bütün bu saydıklarımız ve daha benzeri niceleri mimarlık tasarımıyla ilgili ön koşullara örnektir. Teknolojik ve sosyal koşulları yerine getirme gereği mantıklı davranma zorunluluğundan kaynaklanır. Bu mantık mimarın topluma borcudur. Mimarlıkta bu koşulları yerine getirerek sanat yapılamayacağını sanmak tembel keyfinin rahatlığına düşmektir. Ülkemizin mimar ve mühendisleri olarak yapı teknolojisinde kendimize amaçlar seçmeliyiz. Bu seçime yapı endüstrimizin temsilcileri de katılmalıdır. İlk amaçlarımızdan biri yapılarımızda ahşap kalıp ve iskele ile yapılan kereste ve dolayısıyla orman ve çevre cinayetlerini önlemek olmalıdır. Buna koşut bir başka hedef ile taş ve tuğlaları üst üste koyarak yapılan duvarlar ortadan kaldırılmalı, iç ve dış duvarlar panel montajına dönüştürülmelidir. Yapılarımızın üstüne çöken ve adına sıva denen bela ortadan kaldırılmalıdır. Bu kötü alışkanlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar yeni çözümlerin uygulanması sabırla sürdürülmelidir. Konuyu olağanüstü güzellikle bir kaynağın eşi ender bulunur güzellikte bir uyarısı ile kapatacağım. Hangi konuda olursa olsun arada hanımların sözlerine kulak vermezsek sığ sularda çırpılmaktan kurtulamayız. Dünya güzeli bir Fransız sanatçı hanım Jean Moreau diyordu ki, eğer sevişme işinde teknik duygulardan daha önemli olsaydı erkeklere aşk mühendisi denmesi gerekirdi. Gerçekten de zamanımızda pek çok mühendis pek az şair yaşıyor. Moro sözlerine mimarları katmamış ama ben ayrım yapmadan diyeceğim ki, bütün yaptıklarımızda şiirsel ve sanatsal güzellikleri görevlerimizin esasını safsaklamadan ama kesinlikle safsaklamadan arttırmak zorundayız. 7'nin 4'ü, mimarlıkta gramer. Her dilin bir grameri vardır. Her dil çocukça ya da cahilce çarpıtmalar olmadıkça bu gramer kuralına uyarak konuşulur ve yazılır. Şairlerin bile ufak ve masum değiştirmeleri gramer kurallarının hırpalandığı anlamına gelmez. Mimarlığın grameri taşıyıcı sistemlerdir. Bu sistemler tarihte taş taş üstüne koyarak başlamıştır. Yani yığma yapı sistemiyle başlangıçtır. Duvar yapmak ister taş ister tuğla ile olsun böyle başlamış ve gelişmiştir. Taş taş üstüne, tuğla tuğla üstüne koyarak. Pencere kapı delikleri açmak gerekince de deliklerin üstüne önce tek taş veya ağaç kiriş konmuştur. Sonraları da açıklıkların kemer yaparak geçilmesi akıl edilmiştir. İç hacimlerin üstünü kapatmak gerekince de bir kemerin açıklığa dik yönde kaydırılmasıyla tonozlar mihveri etrafında çevrilmesiyle de kubbeler inşa edilmiştir. Bu sistemin ilginç özelliği tüm yapı elemanlarının basınca çalışan parçalar olmasıdır. Yığma kârgir strüktür sisteminin yani taşıyıcı sistemin canı sadece basınca çalıştırılan elemanların kullanılmasıdır. Bütün eski tarihi yapılar istisnasız hepsi bu taşıyıcı sistemle yani yığma kârgir strüktürel formla inşa edilmiştir. Mısır piramitlerinden başlayarak tüm görkemli ortaçağ kiliseleri, tarihteki bütün camiler böyle inşa edilmiştir. Bütün Mimar Sinan yapılarının da bu sistemle inşa edildiğini hatırlayalım. Yığma kârgir ve ahşap iskelet yapı sistemlerinin aşılması, yeni malzeme ile yeni taşıyıcı sistem sorunlarının ortaya çıkması ve kullanılması son 200 yılın gelişmeleridir. Çelik iskelet ve betonarme iskelet taşıyıcı sistemli binalar son 200 yılın yenilikleridir. Betonarme kabuk yani shell ve katlanmış plak strüktür formları bina planlamalarında yeni ufukların açılması olmuştur. Uzay taşıyıcı sistemleri mimarlık yapılarında kullanılabilir oluşu, bunları kullanmasını bilenlere mutluluk verecek kadar önemlidir. Ancak 20. yüzyılın çok ünlü bazı yapıları sadece göze görünüş olarak bu sistemleri kullanır gibi gözükmüşler, oysa bilmedikleri dili konuşmaya yeltenen maskaralar gibi sahtekarlıklar sergilemiş bulunuyorlar. Dünyada çok ünlenmiş yapılar var, bunlardan biri Sydney Operası'dır. Bu bina değişik görünüşüyle insanların zihnine takılıyor sanki. Birbirinin yanında yükselen kabuk biçimindeki çatılarıyla daha önceki opera binalarının hiçbirisine benzemeyişinin bir yenilik gibi görünüşüyle. Ama bu yenilik düpedüz sahtekarlıktır. Göze kabuk yani shell biçiminde gözüken bu formlar kabuk taşıyıcı sistemler değildir. Bu çatılar eğri yapılmış klasik betonarme döşeme parçalarının betonarme adi kirişlerle birleştirilerek biçimlenmesidir. Bu formlar ve bu boyutlar betonarme kabuk strüktür formlarına hiç uymamaktadır. Yapılan iş yüksek seviyeli görünüşü olan bir sahtekarlıktır. Denebilir ki sahtekarlığın yüksek seviyesi olabilir mi? Bu yakıştırmayı yaparken ben bile tereddüt ediyorum. Ancak dünyanın hatta bazı mimarların dahi ne olduğunu anlamadan hayran oldukları bu sahtekarlık, adi sahtekarlıklarla örneğin kalp para yutturmakla nasıl bir tutulabilir ki? Demek ki sahtekarlığın da sınıflanması, yükseğinin alçağının yan yana konmaması gerekir. Geçen yüzyılın bence en önemli mimarlık yapılarından biri New York Guggenheim Müzesi'dir. Mimar F.L. Wright'ın bu yapısı müzecilikte devrimci olmakla birlikte olağanüstü akıllı ve bilgili bir mimarlık planlaması başyapıtıdır. Oysa İspanya'da yapılan yine pek ünlenmiş Bilbao Guggenheim Müzesi son derecede sorumsuz bir pervasızlıkla mimarlık grameri umursanmadan yapılmış bir çadır tiyatrosu gösterisidir. Bina biçimleri zevklenme sokaklarına rüzgarda asılmış fahişe çamaşırları gibi rastgeledir. Bir başka örneği de 1959 Brüksel Dünya Fuarı'ndan hatırlıyorum. Corbusier'in yaptığı Philips pavyonu tümüyle serbestmiş, pervasızmış gibi görünüşüyle ilgi çekiciydi. Ama bir fuar binası olmasına rağmen çok güzel bir boru iskelet sisteminin hiperbolik paraboloid uzay sistemi çelik konstrüksiyonla tamamlanmasıydı. İşte bu geçici yapı bilgi, akıl ve yetenek dolu bir güzellik eseriydi. Şimdi hemen bir yakıştırma yapabiliriz. Nedenli garip görünse önemi yok. Yine de aklıma gelen bir yakıştırmayı açıklamaktan kaçınacak değilim. Sinan 16. yüzyıl değil 20. yüzyıl mimarı olsaydı nasıl eserler verirdi acaba? Sinan'ın 16. yüzyılda yaptıklarını 20. yüzyılda aynen tekrar edeceğini sanmak inanırım ki saçmalık olur. Yapmayacağı kesindi. Yapacağı kesin olan betonarme ve çelik malzeme ile tümüyle yeni taşıyıcı sistemlerle eski yaptıklarına hiç benzemeyen yepyeni başyapıtlar ortaya koymaktı. Ankara Kocatepe Camii'nden de benzeri tüm yapılardan da utanacaktı. 7'in 5'i planlama üzerine. Mimarın görevi gelecekteki yaşayışı yaşama mekanı biçimine sokacak bir planlamayı yapmaktır. Tüm planlamalar gibi mimari proje tasarımı da geleceği düzen altına almaktır. Biraz daha üstüne basarak söyleyelim, yaşanacak mekanları planlamaktır. Mimari planlama bilgi ve akılla yapılır. Planlama denen kavramda sanatın çıkış noktası olarak yeri yoktur. Zemin üzerine yerleşmeden başlayarak plan elemanı konumlarının araştırılması, programla ilgili çalışmalar, boyutlamalar, kitlelerin ve tüm elemanların biçimlenmesinde çalışmaların temeli bilgi ve akıldır. Statik sistem malzemesi, sistemin taşıyıcı strüktürlerinin araştırılması ve saptanmasında, elbet uzman mühendislerle birlikte yapılacak çalışmalarda, yine planlama bilgisi ve aklı yol gösterir. Bu konu küçükten büyüğe, basitten karmaşığa, her türlü yapı için böyledir. Basit yapılarda bir derece önemli olmakla birlikte, karmaşık yapılarda özellikle büyük önem kazanan ısıtma, klima, her türlü mekanik tesisat, her türlü elektrik ve elektronik tesisatının sistem seçiminden mimari proje ile bağdaştırılmasına kadar çözüm bekleyen her görev bir planlama işidir. Sanat burada da devreye girmez. Planlamanın bundan sonraki görevleri bitiş malzemesi seçimi, ince boyutlama, ince yapı ile tüm mekanik ve elektrik tesisatı ilişkilerinin çözülmesidir. Sanatın sesi ancak bu kademede duyulmaya başlanır. Mimarlık tasarımı çok yaygın bir yaşama kültürü, ilgili uzman mühendislerle yeterli işbirliğini sağlayabilecek statik ve tesisat bilgileri ve hafifliğe kaçmadan işin bu yönlerine olan saygı öğeleriyle beslenir. İster taşıyıcı sistem, isterse de tüm kaba ve ince yapı için yetkin malzeme bilgisi bu öğeleri bütünler. Sanat burada da devreye girmez. Her türlü sanat insanların kutsal yaşama ışığıdır. Ancak mimari planlamanın bilgi, akıl, mantık alanlarında sanatı ille de devreye sokmaya yeltenmek, önce sanata karşı saygı ve edep noksanlığını ifade eder. Sanatı kendi egemenlik alanlarının dışında kullanmaya çalışmak bezirganlıktır. Mimarlığın edebiyat, resim, heykel, müzik ve de bunların birleşimi olan sanatların mahrum olduğu rahatlık ve kolaylıkları var. Gözle görülen koca koca kitlelerin topraktan fışkırmasında, insanların mali gücü ve yapının ortaya çıkmasını sağlayan endüstri ve işçilik olanaklarının katkısı var. Bütün bunlar ortaya çıkan kitlelerin ve mekanların etkisini tümüyle sanki mimarların eseriymiş gibi göstermeye elverişli gibi. Özellikle haddini bilmez mimarların bu farklı olanağı sömürmeye girişmeleri yakışıksız bir iş. Üstelik bazı mimarlar da planlama gereklerinin dışında kitlelerin biçimleriyle, ince yapının malzemesiyle planlama mantığının dışına taşan öyle sorumsuzca oyunlardan çekinmiyorlar ki ortaya çıkan görsel biçim salatası bir çeşit görsel şamataya dönüşüyor. Oysa diğer sanatların yaratıcıları bu olanaklardan mahrum. Ressam tablosunun düşünmesinden gerçekleşmesine kadar bütün safhalarında yapayalnız. Resim beğenilmezse yapacağı bir şey yok. Şiir ya da edebiyat eseri eğer olabiliyorsa basılmasına kadar sanatçısının tek kişilik eserini ortaya koyuşu. Ya besteci? Aynı durumda. Hepsi eserlerini yoktan var ediyor. Hele müzik ne ilginç bir yaratış türüdür. Sadece 7 notayla elle tutulmayan ve gözle görülmeyen dünyalar yaratmak ne görkemli bir başarı. İyice merak etmeye değer bir olasılık, görsel şamata abonesi mimarların eline olanak olarak yalnız bu 7 nota verilse acaba ne yaparlar? Duvar yok, pencere yok, kolon yok, kitle yok. Yalnız 7 nota var. Evet, ortaya ne koyarlar? Sanırım ki karakterleri gereği yapabilecekleri iş ortaya yine şamata koymaktır. Ama bu sefer görsel değil, fonetik şamata. Mimarlık tasarımının sınırsız bir özgürlük içinde ve uçuk esinlenmelerden kaynaklanabileceğini sanmak, panayır yeri tiyatrosu oynamaktır. Tasarımın temeli düşüncedir. Müzik bile düşünülür. En basit kanıtı Beethoven'ın kulakları %100 duymadan görkemli eserlerinin büyük bölümünü düşünerek yaratmış olmasıdır. Mimar yapıtını planlarken hiçbir sanatçıya benzemeyen bir sorumluluk içinde olduğunu unutmamalıdır. Konuyu kişisel egosunu doyuracak bir fırsat olarak saymasında vicdan sakatlığı vardır. Hiçbir plancının veya sanatçının yapıtı insanlar istemezse onları zorunlu olarak etkilemeyi sürdüremez. Oysa gerçekleşen bir mimarlık yapıtı iyi de olsa kötü de olsa insanları içinde yaşamaya mahkum eder. Onlarca veya yüzlerce yıl sürecek olan bu mahkumluk, görsel olarak da aynı sürelerde insanların gözlerine sokulur durur. Mimar bu nedenle de çok ağır sorumluluk altında olduğunu unutmadan, kişisel keyiflenmelere kaçmadan haddini bilmek zorundadır. Mimarlık konularını yazılı ve görsel boğuntulara sokmak, gürültüye getirmek, yolu aydınlık ama çileli planlama kavramını sislere gömmeye çalışmaktır. Bu, nedenleri bilinmez, oluşumu aydınlanmaz dumanlı havaya sokuş çabaları, dumanlı havayı seven karakterler için fırsat yaratma yeltenişidir. 7'nin 6'sı, konuyu bitirirken. Mimarlıkta kalite diye söze başlarsak konuya tersinden girmiş olacağız. Doğru girişin başlangıcı mimarın değil, insanın yaşamından olmalıdır. Her şeyden önce hangi sözcükleri hangi anlamda kullandığımı belirtmem gerekiyor. Türkçemizi anlamsız yabancı işgallerden kurtarma yolunda 1930'larda başlayan sadeleşme, ilgi, inanç, sonuç gibi sözcükleri günlük yaşayışımıza yerleştirdiği halde hayat sözcüğü hala ortalıkta dolaşıyor. Dilerim yakında yaşayış ve yaşam gibi sözcükler günlük hayatımıza da yerleşir. Bazı mesleklerde kalite o işi uygulayan meslek sahiplerinin ahlak düzeyine sıkı sıkıya bağlıdır. Hemen gösterebileceğimiz iki örnek hekimlik ve hakimliktir. Mimarlığın farklı bir durumda olabileceğini aklına getirebilenler ise ahlaka ters gelen yolda çıkar peşinde koşanlardır. Bazı öz sözler var, bunlara aforizma da deniyor. Bu öz sözler sanki her konuda çoğu zaman tek bir cümleyle her kavramı anlatabilme savında. Bunların ne denli ulu olursa olsun her kavrama bir derece ışık tuttukları görülüyor. Ama bu ışıklar bir anlık, hemen sönüveriyor. Üstelik ne denli büyük olursa olsun konuya tek bir noktadan bakılmış oluyor. Oysa her konuya çok sayıda değişik noktadan çok değişik zamanlarda bakmak şart. Aforizma pusulalarından kurtulmanın bir çaresi, aynı konuda çok sayıda aforizmanın hepsini birden göz önüne almak ve değerlendirmek. Denir ki yaşayış iyimserler için bir komedya, kötümserler için bir tragedyadır. Kulağa hoş gelen bir söz ama gerçeklere uymuyor. Hem iyimserlerle kötümserler arasında kesin ayrımlar yapılamaz. Zaten yaşamak ne yalnız komedya ne de yalnız tragedyadır. Çünkü bir üstadın parlak biçimde özetlediğine göre, yaşamın bizim ona verdiğimizden başka bir anlamı yoktur. T. Wilder. Yaşamak kişinin bilinçlenmeye başlamasından bilincini yitirdiği son ana kadar, yalnız acıların da yalnız eğlencenin de kümelendiği bir zaman parçası değildir. Yaşama savaşı demeye de alışmışızdır, bu da yanlış. Çünkü yaşamak savaş değil, savaşımdır, yani mücadeledir. Eğer bir insanın savaşıma değer bulduğu amaçları var ise yaşamak ona helaldir, haktır. Zihinsel tembellikler, hatta durgunluklar, yani zihinsel olarak ölmenin başlangıçları, ruhsal ölümleri bedensel ölümlerden çok daha öncesinde başlatır. İşte bunun için denir ki, kim bilir, kim diyebilir ki ölüm nerede başlar, hayat nerede biter? Bedensel ölümlerin de felsefesini tıp bilimi şöyle yapar. İnsan doğduğu anda ölmeye de başlar. Bunlardan belki de çıkarılabilir gibi gözüken bir sonuç şudur ki, ruhsal ölümler bedensel ölümlerden çok önce başlayabilir. Bir mizahçı hayatta sürekli olarak hayati tehlike vardır diyordu. E. Kastner. Bir ressam, O. Kokoschka, tabloya benzeterek yaşayış bir natürmort değildir diyordu. Yaşayışın durgunluklarla sakatlanmaması gerektiğini, aksine sürekli bir hareketler zinciri olduğunu anlatmak istiyordu. Yaşamayı başarabilmek için anahtar kavram yaşamayı sevmek. Yaşamanın başarılmasından da öte yaşamayı severek sanatlaştırma gücüne varılmalıdır ki yaşama sevincinin vereceği huzura kavuşulabilsin. Yaşamak çok yanıyla sevdaya, aşka benzer. Sevilenden çok sevenin zihinsel gücüyle yaratılabilmiş olsun.
9. ayrımın sonu. Sayfa 167.